Ayrım 10.
Saray aşçıları burada büyük bir açık hava şöleni düzenlemişlerdi. Buraya gel otur da yıldızlar konusunda konuşmaya devam edelim. Kral bir kere daha geçmiş uygulamaları çiğneyerek hanımımı şölen sofrasında yanına oturtmuş, hatta bunun için kıdemli eşlerinden birinin de yerini değiştirmişti. Yemek sırasında hep hanımımla konuştu. Lostiris de artık çok rahattı ve zekasıyla kralı da çevresindekileri de büyülemişti. Ben köle olduğumdan sofrada yerim yoktu. Hatta hanımımı kralın önünde biraz daha tedbirli davranması için uyaracak kadar bile yanına yaklaşamıyordum. O granit aslanlardan birinin kaidesinde oturacak bir yer bulmuştum. Oradan sofrayı görüyor ve olup biten her şeyi dikkatle izliyordum. Tek gözlemci ben değildim ama efendim İntef de ağının ortasındaki yakışıklı ama öldürücü bir örümcek gibi o parlak amansız gözleriyle her şeyi izlemekteydi. Yemeğin ortasında başlarımızın üzerinden aniden uçan sarı gagalı bir çaylak alaylı bir çığlık koparıverdi. Hangi tanrının kuş biçimine girip bizim bu önemsiz işlerimize karışmayı aklına sokmuş olduğunu bilemeyerek hemen kem göz işareti yaptım. Yılın bu en sıcak mevsiminde saray erkanı yemekten sonra bir saat kadar dinlenmeye alışkındı. Ancak Firavun o gün öylesine heyecanlıydı ki buna izin vermedi. Şimdi de hazine dairesini ziyaret edeceğiz dedi. Kralın grubu yaklaşırken birinci hazinenin kapılarındaki nöbetçiler yana çekilip selama durdular. Kapılar içeriden açıldı. Bu altı hazine dairesini sadece Firavun'un son 12 yıldır toplamakta olduğu hazineleri depo etmek üzere planlamıştım. İçerisi aynı zamanda küçük bir sanatkarlar ordusunun hazineye sürekli eklemeler yaptıkları bir atölyeydi. İlk girdiğimiz salonda kralın öteki dünyaya birlikte götüreceği silahlar vardı. Lord Intef'in onayı üzerine sanatkarların masaları başında bulunmalarını sağladığım için Firavun onları çalışırken görebilecekti. Firavun sıra sıra tezgahların önünden geçerken öylesine ciddi ve teknik sorular soruyordu ki rahipler ve soylular bunları yanıtlayamıyordu. Bunun üzerine çevrede yanıtlayabilecek birini aradılar. Ben kalabalığın arasından çağrılıp kralın önüne çıkarıldım. "Öyle ya," diye beni tanıyan kral gülümsedi. "Gösteriler düzenleyen ve hastaları iyi eden alçak gönüllü köle. Burada kimse şu adamın bana yapmakta olduğu ok yayının ipinin neden yapıldığını bilmiyormuş. Efendimiz bu maden 5 ölçü bronz, 4 ölçü gümüş ve 1 ölçü de bakırdır. Altın sadece Batı çölünde Lot madeninden çıkarılan kırmızı türdendir. Tele esnekliğini sadece o verebilir." "Doğru. Peki bunları bu kadar ince nasıl yapabiliyorsun? Hiçbiri saçımın telinden kalın değil." "Efendimiz, sıcak madeni benim özel yaptığım bir rakkas üzerinde sallayarak çekiyoruz. Arzu ederseniz bunu daha sonra altın dökümhanesinde görebiliriz. Böylece tur boyunca kralın yanında kalıp dikkatini bir ölçüde Losiris'ten başka yana çekmeyi başarabildimse de hanımımla konuşma fırsatı bulamadım." Oradan silah deposuna geçtik. Buradaki silah ve zırhlardan bir kısmı Firavun'un atalarından kalmaydı ve ünlü savaşlarda kullanılmıştı. Diğerleri yeni yapılmıştı ve hiçbir savaşta kullanılmayacaktı. Hepsi de birer ustalık şaheseriydi. Miğferler, bronz, gümüş ve altın göğüslükler, fil dişi kabzaları değerli mücevherlerle süslü kılıçlar, kralın seçkin birlikleri, komutanlarının tören üniformaları, su aygırı ve timsah derilerinden kalkanlar vardı. Oradan mobilya deposuna girdik. Burada 100 marangoz, sedir, akasya ve değerli abanoz ağacından kralın uzun yolculuğu için gereken eşyayı yapmaktaydılar. Bizim vadimizde pek az ağaç yetiştiği için odun çok pahalı bir nesneydi ve ağırlığınca gümüş ederdi. Her bir kütük yüzlerce millik çölden geçirilerek getirilir ya da güneydeki esrarengiz ülkelerden nehir boyunca taşınırdı. Ustaların Firavun'un yatağını sedeflerle ve değişik tahtalardan süslerle bezemelerini seyrettik bir süre. Diğerleri sırtları gümüş aslan başlı ve kol dayayacak yerleri altın şahin başlı koltukları yapıyorlardı. Elefantin adasındaki sarayda bile kralın mezarını süsleyecek böyle usta işi parçalar yoktu. Mobilya dairesinden heykeltıraşlar salonuna geçtik. Ustalar 100 çeşit renkte mermer ve graniti sürekli işlediklerinden salonda incecik bir toz bulutu vardı. Taşçı ustaları ağızlarını ve burunlarını keten bezlerle örtmüşlerdi. Yüzleri tozdan bembeyaz kesilmişti. Kimi maskelerin ardında mesleklerine özgü o kuru öksürükle sarsılıyorlardı. 30 yıl çalıştıktan sonra ölmüş olan pek çok yaşlı heykeltıraşın cesedini teşrih etmiştim. Hepsinin de ciğerlerinin taşlaşmış olduklarını görmüştüm. O nedenle aynı hastalığa tutulmamak için orada mümkün olduğu kadar az kalırdım. Ancak yarattıkları ürünleri seyretmenin tadına doyum olmazdı. Tanrıların ve Firavun'un heykelleri canlı gibiydi. Firavun'un tahtında otururken ölü veya canlı, tanrı ya da ölümlü insan biçiminde heykelleri vardı. Bunlar anıt mezardan o anda tepelerde kazılmakta olan en son mezarına kadar olan yolun iki yanına dizileceklerdi. Öldüğü zaman 100 beyaz öküz tarafından çekilecek olan altın cenaze arabası dev boyutlu lahdini son istirahat yerine taşıyacaktı. Henüz tamamlanmamış olan bu granit lahit taşçılar salonunun tam ortasındaydı. Lahit aslında Asuan madenlerinden çıkarılmış tek bir granit blokuydu. Özel olarak inşa edilmiş bir tekne ile nehrin aşağısına taşınmıştı. Bloku kıyıya indirmek ve makaralarla şimdiki yerine taşımak için 500 köle çalışmıştı. 5 adım boyunda ve 3,5 adım yüksekliğinde bir parçaydı. Taşçılar işe üstünden kalın bir tabaka çıkararak başlamışlardı. Şimdi bir usta bu granit kapağın üstüne mumyalanmış Firavun'un benzerini yontmaktaydı. Diğerleri bu büyük blokun içini oymaktaydılar. Buraya birbiri içine geçen 7 tabut konacaktı. Dış lahitle tam 7 tabut çocuk oyuncağı gibi iç içe geçecekti. En iç tabut som altından olacaktı ki onu da daha sonra altın ustaları salonunda külçe altından dövülerek biçim verilirken görecektik. İşte altın cenaze arabası kralın kefene sarılmış cesedinin içinde bulunduğu bu taş ve altın dağını tepelere kadar tam 7 günde taşıyacaktı. Cenaze arabası her gece yol boyunca aralıklarla inşa ettiğimiz küçük tapınaklardan birinde kalacaktı. Kralın o gün son ziyaret ettiği yer kuyumcular salonu oldu. Fırınların parıltısı, masaları üzerine eğilmiş dikkatle çalışan ustaların yüzlerini garip bir ışıkla aydınlatıyordu. Onları iyi eğitmiştim. Firavun ve maiyetinin girmesiyle hepsi birden kalkıp başlarını 3 kere vurduktan sonra yine işlerine döndüler. O büyük salonda bile fırınların alevlerinden çıkan hava o kadar kükürtlüydü ki soluk almakta güçlük çektik ve çok geçmeden de ter içinde kaldık. Ancak Firavun kendisine sunulan hazinelere daldığından boğucu havayı hissetmedi bile. Doğruca en usta kuyumcuların altın tabut üzerinde çalıştıkları ortadaki yükseltilmiş bölmeye gitmişti. Ustalar parıltılı madende Firavun'un yaşayan yüzünü tam olarak yakalamışlar. Maske kralın bezle sarılı yüzüne tam olarak uyacaktı. Gözleri sert obsidyen taşındandı ve kobra başlı bant kaşlarının üstündeydi. 1000 yıllık uygarlığımızda bu kadar usta bir parça yapılmış olmadığına gerçekten inanıyorum. Bu hepsinin en doruk noktasıydı. Henüz doğmamış kuşaklarca insan bir gün bunun görkemi karşısında hayretlere düşeceklerdi. Firavun maskeyi her açıdan dikkatle incelemesine karşın yanından fazla ayrılamıyor gibiydi. Günün geri kalan bölümünü alçak bir taburede önüne açılan kutu kutu mücevherleri inceleyerek geçirdi. Böylesine bir servetin bundan önce aynı anda aynı yerde bulunduğuna asla inanamam. Parçaların listesini yapmak bile bu serveti ve çeşitliliği anlatamaz. Ama şu kadarını söyleyeyim ki sedir ağacından kutular içinde şimdiden 6455 parça vardı. Ve kuyumcular koleksiyona her gün yeni parçalar ekliyorlardı. Firavun'un el ve ayak parmakları için yüzükler, altından tanrı ve tanrıça heykelcikleri, gerdanlıklar ve bilezikler, yeryüzünün, gökyüzünün ve nehrin bütün hayvanlarının resmedildiği madalyonlar insanın değerli saydığı her taştan yapılma taçlar vardı. Bütün bunların çizim ve yapımı geçmiş 1000 yılda yapılanların kat kat üstündeydi. Bir ulus en güzel sanat eserlerini genellikle çöküş zamanında yaratır. İmparatorluğun oluşma yıllarında fetih ve serveti yaratmak önemlidir. Bu elde edildikten sonra rahatlama ve sanatları geliştirme isteği başlar. Bunları yaptırabilecek güçlü ve zengin insanlar ortaya çıkarlar. Cenaze arabasıyla maskenin ve bu soluk kesen koleksiyonun diğer parçalarının yapımında kullanılan altın ve gümüşün ağırlığı 500 tahı geçmişti. Yani şimdiden bunları kaldırmak için 500 güçlü insan gerekiyordu. Bu miktarın yazılı tarihimizin 1000 yılında çıkarılan altın ve gümüşün 1/10 olduğunu hesaplamıştım. Ve Firavun bütün bunları kendisiyle birlikte mezara götürecekti. Bir kralın ölümsüz yaşam için ödemeye hazır olduğu bu bedeli düşünmek benim gibi bir kölenin ne haddine? Yalnız şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu hazineyi toplarken aynı zamanda aşağı krallıkla savaş halinde olan Firavun hemen hemen tek başına Mısır'ımızı dilenciliğe itmişti. O zaman Tanus'un konuşmasında halkın karşılaştığı en büyük felaketin vergi tahsildarları olduğunu belirtmesinde şaşacak bir şey yoktu. Onlarla ülkenin dört bir yanındaki soyguncu çeteleri arasında kalan bizler hiçbirimizin taşıyamayacağı kadar ağır bir yükün altında eziliyorduk. Sağ kalmanın tek yolu vergi tahsildarının elinden kurtulmaktı. Böylece bizi kendi çıkarı için yoksulluğa iten kral aynı zamanda hepimizi suça da sürüklemiş olmaktaydı. Büyük ya da küçük, zengin ya da yoksul, içimizde pek azımız geceleri rahat uyuyabilirdik. Hepimiz korkuyla tahsildarın kapıda yumruğunu bekleyerek gözlerimiz açık uyurduk. Zavallı ülke nasıl da inliyordu bu boyunduruğun altında. Kralın o geceyi Nil'in batı kıyısında kara tepelerdeki son istirahat yerine yakın nekropoliste geçirmesi için lüks bir barınak hazırlanmıştı. Ölüler kenti nekropolis hemen hemen Karnak kadar genişti. Burada anıt mezarın yapımı ve bakımıyla ilgili olarak barınırlar. Kuzeydeki kral en az bizimki kadar hazine düşkünü olduğundan, çöldeki soyguncu çetelerin cüretleri her gün biraz daha arttığından, kutsal yerleri korumak için seçkin askerlerden oluşan bir de alay vardı. Ustalar ve çırakları burada kalırlardı. Verilen ücret ve yiyeceğin hesabını ben tuttuğum için kaç kişi olduklarını tam olarak biliyordum. Son ödeme gününde sayıları 4811'e ulaşmıştı. Onların dışında 10.000'de köle vardı. Bu kadar insanı beslemek için her gün kesilen öküz ve koyunu ya da Nil'den kaç araba balık getirildiğini veya bu kalabalığın susuzluğunu dindirmek için kaç fıçı bira hazırlandığını sıralayacak değilim. Nekropolis bir kentti ve bu kentte kralın bir sarayı vardı. Çok yorucu bir günden sonra geceyi geçirmek için oraya vardığımızda hepimiz derin bir soluk aldık. Ancak bana pek dinlenme fırsatı yoktu. Hanımıma erişmeye çalıştım ama sanki beni ondan uzak tutan bir komplo var gibiydi. Küçük kara hizmetçilerine göre önce tuvaletteydi, sonra banyoda, ondan sonra da dinleniyordu ve rahatsız edilemezdi. Sonunda hala onun dairesinin önünde beklediğim bir sırada babası beni çağırttı ki ona gitmemek olamazdı. Efendim İntef dairesine girdiğimde odada bulunan herkesi dışarı çıkardı. Yalnız kalınca beni öptü. Onun bu iyiliğine şaşırmış, heyecanlı tavırlarından rahatsız olmuştum. İktidar ve servetin yolu nasıl da hiç beklenmedik yerlerden geçer diyerek yanağımı okşadı. Bu kez de bir kadının bacakları arasında işte. Hayır benim eski sevgilim, saf rolünü oynamana gerek yok. Bütün bu işlerde senin kurnazlığını görmemek olası değil. Firavun'un bana kendisine bir erkek evlat sahibi olmak için neler yapması gerektiğini söylediğini anlattı. Çok kurnazsın değil mi? Bana aklından geçenleri hiç çıtlatmadan her şeyi kendi başına yaptın. Yine gülerek saçlarımı okşadı. Şimdiye dek konuşmadığımız halde neyi arzuladığımı anlamışsın ve bunu elde etmem için çalıştın. Seni bu küstahlığın için cezalandırmalıyım. Saçımı, gözlerimi yaşartıncaya kadar çekti. Ama çifte tacı elimi uzatıp tutacağım kadar yaklaştırmışken sana nasıl kızabilirim ki? Saçımı bırakıp bir daha öptü. Az önce kralın yanındaydım. 2 gün sonra festival sonunda kızım Lostiris ile nişanını ilan edecek. Düğünün de hemen o gün yapılmasını sağladım. düğünü engelleyecek bir aksiliğin ortaya çıkmasına izin veremeyiz, değil mi? Böylesine ani bir kral evliliği olağanüstüydü. Ama duyulmamış değildi. Politik amaçla ya da yeni fethedilen toprakların pekiştirilmesi için eş seçildiğinden düğün genellikle hemen o gün yapılırdı. Efendim benim sıkıntımı fark etmemiş gibiydi. Kendi çıkarlarını düşünmekle meşguldü. Evliliğe resmen onayımı vermeden kraldan kızım kendisine bir erkek evlat doğurursa onun birinci eş ve kraliçe durumuna yükselteceği sözünü aldım. Önleyemediği bir sevinçle ellerini çırptı. Bunun ne demek olduğunu biliyorsun kuşkusuz. Torunum hükümdarlık yapabileceği yaşa gelmeden Firavun ölürse, o zaman onun büyük babası ve en yakın erkek akrabası olarak kral naibi, sözünü birden kesip yüzüme baktı. Aklından neler geçtiğini hemen anlamıştım. Gevezeliğinden pişmandı ve bu düşüncenin dile getirildiğini kimse duymamalıydı. Bu resmen ihanetti. Losiris Firavun'a bir erkek evlat doğurursa Firavun fazla yaşamayacaktı. Bunu da anlamıştık. Efendim İntep kralın öldürülmesinden söz etmişti ve bunu duyan tek kişi olan köle Taita'yı ortadan kaldırmayı düşünüyordu. Bunu da çok iyi anlamıştık. Efendim her şeyin planlandığım gibi olmasına çok memnun oldum. Kızınızı kralın yoluna bilerek çıkardığımı ve onu gelecekteki oğlunun anası olarak tanıttığımı kabul ederim. Gösteriyi de dikkatini üzerine çekmek için düzenlemiştim. Ancak bütün bunlar başarılı olmadan konuyu size açamazdım. Fakat önümüze yapacak çok şeyimiz var. Eğer garantilemek istiyorsak ve Mısır tacını ele geçirmeden çıkabilecek aksilikleri hemen orada uydurup sıralamaya başladım. İsteklerini gerçekleştirmek istiyorsa bana daha ne kadar ihtiyacı olacağını açıkça belirttim. Konuşmamı dinlerken sakinleştiğini görünce hiç olmazsa bir süre paçayı kurtardığımı anladım. Efendimin yanından çıkıp hanımımı içinde bulunduğu durum hakkında uyarmak için acele ediyordum. Ancak daha kapısına varmamıştım ki onu uyarmamın hiçbir yararı olmayacağını, hatta kızı çıldırtmaya ya intihara götüreceğini fark ettim. Olayların trajik sonla noktalanmasını istemiyorsam daha fazla vakit kaybetmemeliydim. Artık baş vurabileceğim bir tek kişi vardı. Nekropolis'ten çıkıp Tanus'un askerlerinin kamp yaptıkları nehir kıyısına giderken önümüzdeki günlerde Tanus'un, hanımım Losiris'in ve benim başıma gelebilecek felaketleri düşünüyordum. Tanus'un kampını güçlük çekmeden buldum. Filon'un gemileri kampın az aşağısında demirlemişlerdi. Beni durduran nöbetçiler kim olduğumu görünce hemen Tanus'un çadırına götürdüler. Tanus, Kratos ve 4 subayıyla yemekteydi. Beni görünce gülümseyerek kalktı ve elindeki bira kupasını uzattı. Bu beklenmedik bir zevk dostum. Otur da köleler bir şey getirene kadar benim biramı yudumla, biraz telaşlı görünüyorsun. Sözünü öfkeyle kestim. Set canını alsın aptal herif. Bizleri nasıl bir tehlikeye attığının farkında değil misin? Sen ve o geveze çenen hanımımın güvenliğini hiç düşünmez misin? Aslında o kadar sert davranmak istemezdim ama bir kere başlayınca duygularıma hakim olamıyordum. Ona yüklediğim suçlamaların hepsi haklı ve doğru değilse de bunları içimden atmak için rahatlatıyordu. Yaşamımın yarısını seni kendi aptallıklarından korumak için harcadım ve bıktım artık. Bunlardan hiç mi ders almadın? Dün gece hepimize attığın o inanılmaz tehlikeden yara almadan kaçmamıza izin verileceğini mi sanmıştın? Gösterideki konuşmamdan mı söz ediyorsun? Bunun saçmalık olduğunu nasıl söyleyebilirsin? Bütün subaylarım ve konuştuğum herkes söylediklerimi çok beğenmişti. Budala subaylarının ve dostlarının fikirlerinin bu olaylarda kokmuş bir balık kadar bile değerli olmadığını görmüyor musun? Başka herhangi bir hükümdar olsaydı şimdiye kadar ölmüştün. Bu zayıf yaşlı adam bile senin küstahlığını yanına bırakmayacaktır. Ödeyeceğin bir fatura olacak Tanus ve Horus bilir ya, çok ağır bir fatura olacak bu. Bilmece gibi konuşuyorsun. Ben krala büyük bir hizmette bulundum. Çevresi hep duymak istediği yalanları söyleyen dalkavuklarla dolu. Gerçeği öğrenme zamanı gelip geçmişti. Artık ve bunu bir kere düşününce bana minnettar olacağını biliyorum. İyiliğin galebe çalacağına, bu basit inanç karşısında öfkem kaybolmaya başlamıştı. Tanus, ne kadar da safsın. Kimse yutulmayacak gerçeğin zorla boğazından aşağı itilmesine minnet duymaz. Ancak onun dışında bir de kendini efendim İntef'in eline teslim etmiş oldun. Lord İntef mi? Lord İntef de nereden çıktı? Ondan düşmanımmış gibi söz ediyorsun. Başvezir babamın en iyi dostuydu. Onun beni koruyacağına inanıyorum. Babam ölüm döşeğinde yemin etmişti. Tüm dostluğumuza karşın belki de yaşamında ilk kez bana gerçekten kızdığını hissediyordum. Ve uyandırmak güç de olsa Tanus'un öfkesinin korkulacak bir şey olduğunu bilirdim. Sonunda öfkemi dizginlemeye başararak Tanus, sana haksızlık ettik dedim. Sana söylemem gereken ama söyleyemediğim o kadar çok şey vardı ki. Hiçbir şey senin düşündüğün gibi değildi. Ben korkağın biriyim. Sana İntef'in babanın can düşmanı olduğunu söyleyemedim. Bu nasıl olur? Tanus başını salladı. Onlar çok iyi arkadaştılar. Ta küçüklüğümde onların birlikte güldüklerini hatırlarım. Babam bana yaşamımı Lord İntef'e emanet edebileceğimi söylemişti. Soylu Pianki'nin buna inandığı doğrudur. Zaten inancı onun servetini ve sonunda da Lord İntef'e emanet ettiği canını kaybetmesine neden oldu. Hayır hayır, yanılıyorsun. Babam bir dizi talihsizliğin kurbanıydı. Ve o talihsizliklerden her biri efendim İntef'in başının altından çıkmıştı. Babanı erdemleri için, sevildiği için, serveti ve firavun tarafından gözde tutulduğu için kıskanırdı. Lord Harrab'ın kendisinden önce baş vezir olacağını biliyor ve bütün bunlardan dolayı ondan nefret ediyordu. Sana inanmıyorum, inanamıyorum. Tanus başını sallayınca içimdeki son öfke kıvılcımı da söndü. Çok daha önce yapmam gerektiği gibi her şeyi açıklayacağım sana. Ama şimdi buna zamanımız yok. Bana güvenmelisin. Efendim senden, babandan bile daha çok nefret ediyor. Sen de Lady Losteris de büyük tehlike içindesiniz. Ve bu basit bir ayrılık tehlikesi değil. Birbirinizi sonsuza dek kaybetmek tehlikesi. Ama bu nasıl olabilir Taita? Lord İntef'in evliliğimize razı olduğunu sanıyordum. Sen kendisiyle konuşmadın mı? Konuştum elbette. Tanus'un elini tutup gömleğimin altına soktum. Yanıtı da bu oldu. Yaralara dokundun mu? Seninle hanımımın evlenmenizi önerdiğim için kırbaçlattı beni. Senden ve ailenden bu kadar nefret ediyor işte. Ve hepsi bu kadar da değil. Bundan kötü haberlere de hazırlıklı ol. Her şeyi dobra dobur söylemekten başka çare yoktu. Lord İntef seninle evlendirmeye razı gelmek bir yana, bu gece kızını bir başkasına vermeye yemin etti. Losiris hemen Firavun Mamose ile evlenecek ve onun ilk oğlunu doğurduktan sonra birinci eşi ve kraliçesi olacak. Kral nişan ilanını Osiris Festivali sonunda kendisi yapacak. Düğün de o gece yapılacak. Tanus olduğu yerde sallandı. Yüzü bembeyaz kesildi. Uzun bir süre ikimiz de konuşamadık. Sonra dönüp mısır tarlaları içine yürüdü. Bir kaya bulup yorgun bir tavırla oturana kadar izledim kendisini. Sonra gidip dizlerinin dibine oturdum. Losiris bu evliliğe razı oldu mu diye sordu. Elbette ki hayır. Herhalde şu anda konuyu bile bilmiyordur. Ama babasının ve kralın istekleri karşısında onun itirazının bir anlamı olacağına inanıyor musun? Bu konuda söyleyecek bir sözü olamaz. Ne yapacağız o halde dostum? O sıkıntı halimde bile ona minnettardım. Bana olan dostluğunu göstererek biz demişti. Görmekten kaçınmamamız gereken bir gerçek daha var dedim. Büyük bir olasılıkla Firavun nişanını ilan ettiği konuşmasında senin tutuklanma ya da daha kötüsü ölüm emrini verecektir. Aslında bunun için haklı nedeni var. Gerçekten de ihanetten suçlusun. Losiris karım olmadıktan sonra yaşamak istemem zaten. Kral onu benden alırsa kellem de onun düğün armağanı olsun. Kadere çırpınmadan teslim olmakla güçsüz ve zavallı kadınlara benziyorsun. Onun için çarpışmayacaksan nasıl bir aşkmış bu seninki?